Ayrım 8, 15. bölüm. Jalüziler kapandığı için ofisin içi karanlıktı. Aradan sızan güneş ışığı havadaki tozları ve isi gösteriyordu. Uzun süredir hem kapıları hem pencereleri sıkı sıkıya kapanmış olan ofisin içinde sadece iki adam vardı. Birisi ayaklarını uzatmış, puro yakmış, kısık gözlerle karşısında oturan adama bakıyor, ona sorular soruyor, onu anlamaya çalışıyordu. Diğeri ise çalışma masasının arkasındaki deri koltuğa son derece karmaşık biçimde bağlanmış, korku içinde terlemiş bir halde kendisine sorulan soruları cevaplamaya çalışıyordu. Rahat bir biçimde oturan purosunu içen adam yüzündeki yaraları gizleme gereği görmüyordu. Yüzü garip ve korkutucu bir haldeydi. Ama vücudunun geri kalan kısmında hiçbir zarar yoktu. Mert korkunç saldırıdan kurtulmuştu. Adamsa birden karşısında biten, kendisini oturduğu koltuğa bağlayan, inanılmaz kesinlikle sorular soran adamın kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Bir süre önce bu çabasına son verdi. Onun kim olduğunu asla anlayamayacaktı. Ancak sorduğu sorulardan ve yüzündeki yaralardan ciddi biçimde canı acıtılmış biri olduğuna şüphesi yoktu. Mert ayağa kalktı, ofisin içinde dolaştı, adama döndü. ''Seni tanıyorum. Nereden tanıyorum diye sorma. Çok fazla zorlanmadım. Saldırıdan kurtulduktan sonra çılgınca oradan uzaklaştım. Yaralarımın geçmesi için bir süre bir yerlere sığındım. Orada bulduğum internet kafede zaman geçirirken sana rastladım. Biliyorum sen de delinin teki olabilirsin ama benim de senden aşağı kalır yanım yok dostum. Gerçekten bildiğin bir şeyler ya da gerçekten söylediğin yetenekler sende varsa bana yardım edebileceğini düşündüm. Bu nedenle kalkıp Afrika'dan Amerika'ya geldim. Senin bir zamanlar Amerikan ordusu için telepati yoluyla bilgi topladığını öğrendim. Hatta bir video da vardı, onu da izledim. Hiç inanmadım ama bir deyim vardır bizde, denize düşen yılana sarılır. Umarım söylediklerin doğrudur. Benim sana nasıl bir yardımda bulunabileceğimi düşünüyorsun? Söylediklerimde gerçeklik payı var ama çok uzun zaman oldu ve o zaman yaptığımız deneylerde her zaman doğru sonuca ulaşamadık. Bu nedenle yanıltıcı bilgiler verdik kamuoyuna. Bu sayede birkaç kez kayıp insanlara ulaştım ve Rus istihbaratını takip ettik. Sen hala bu işine devam ediyorsun, öyle değil mi? Bir çeşit dedektiflik yaptığını düşünüyorum, dedi Mert. Evet, devam ediyorum ama her zaman olmuyor. Bu işler sandığın gibi değil. Bana martaval okuma. Şimdi senin yapmanı istediğim şeyi yapacaksın ve bu iş bitene kadar da bir yere gitmeyeceğim. Bana söylediğiniz şeyler yeterli değil. O bilgilerle pek bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Bize saldırı yapılan yeri söyleyebilirim sana. Daha önce yerini tespit etmiş olduğumuz bazı kişilerden bahsedebilirim ve bunlardan hangisinin saldırıyı gerçekleştirmiş olduğunu bulursun. Hey, sen beni ne zannediyorsun? Diğer dünyadan gelmiş bir çeşit ruh falan mı? Ben sadece bana verilen resimlerin dünyada nerede olduğunu görmeye çalışan bir insanım. Bana bir resim gösterirsin, ben de o adamın nerede olduğunu bulmaya çalışırım. Ya da buna benzer şeyler işte. Ama %99 olmaz, %1 gerçekleşir. Bunun da nasıl olduğunu ben bile bilmiyorum. Ben bir çeşit ruhsal dedektifim. Diyelim ki çocuğun kayboldu. Bana resmini gösterirsin, en son nerelere gitmiş olabileceğini söylersin. Ben de ona yoğunlaşıp onun nerede olduğunu bulmaya çalışırım. Peki bunun tersini yapamaz mısın? Nasıl yani? Bana bakıp beni kimlerin aradığını bulabilir misin? Sen ne saçmalıyorsun? Hayır, söylediğin şeyin tam tersini yapmanı istiyorum. Bunun çok zor olmaması lazım. Diğerini yapabiliyorsun. Bunu da yapman lazım. Bu mantık, tamam mı? Mantık mı? Bu işlerle mantığın ne alakası var? Mert gayri ciddi bir görüntü sergiliyordu ama söylediklerinde ciddiydi. O adam ona bir şey söylemeden oradan gitmeyecekti. Bunu yüz ifadesine iyi yansıtmış olmalıydı ki adam ciddileşti. Bana ne demeye çalıştığını bir daha anlatır mısın? Bana ne demeye çalıştığını bir daha anlatır mısın? Diyelim ki sen bir çocuğu bulmak istiyorsun. Onun resmine bakıyorsun ve daha sonra nerede olduğunu buluyorsun. Peki bu çocuğun kaybolduğunu düşünelim ve sen de o çocuğu kaçıran kişisin. Onun yüzüne bakıp onu kimin aradığını bulabilir misin? Adam bir süre düşündü. Garipti ama doğru söylüyordu. Temelde bundan çok da farklı bir şey yaptığı söylenemezdi. Eğer diğerini yapabiliyorsa tersini de yapabilmeliydi. Aa, bilemiyorum. Gerçekten de söylediğim mantıklı. Ancak bunu hiç denemedim. Bilmiyorum nasıl böyle bir şey olabilir ki? Tersi daha önce oldu mu? Evet, oldu. O zaman bunu da yapabiliyor olmalısın. Sistematik düşünmeyi bırak, tamam mı? Siz Amerikalılar kendine söyleneni yapar ve onun dışına çıkmazsınız. Biraz inisiyatifi ele al oğlum. Adam şaşkındı. Tamam, bir deneyelim o zaman. Ancak her tarafın bağlıyken ve bu kadar gerginken benden bir şey bekleme, tamam mı? Mert ayağa kalktı ve adamın yanına gitti. Bağları çözdü. Uzun süredir bağlı duran adam kendine gelmek için kollarını ovuşturdu. Ayağa kalktı, gidip kendine bir içecek aldı. Sonra Mert'in elindeki proya baktı. Kutuyu açtı, çıkarttı bir proyu da kendisi için yaktı. Şimdi rahatlamış görünüyordu ve Mert'in kendisine söylediği şeyi yapıp yapamayacağını düşünüyordu. Tamam, geç şuraya ve uzan dedi. Mert bir çeşit psikolog koltuğunu andıran yarı yatay koltuğa uzandı. Bana bak, eğer bana bir numara yapmaya kalkarsan buradan çıkamayacağını bil. Çıksan bile kurtuluş şansın yok, tamam mı? Çok şiddetli bir çatışmanın içinden daha yeni geldim ve eminim seni de harcamaktan hiç çekinmem. Beni asla tanımak istemezdin dedi. Tamam tamam, ben sadece burada işimi yapmaya çalışıyorum. Sanırım bana para falan da vermeyeceksin. Bak, sana para veremem ama geldiğim yerde çok değerli olan bir şey buldum. Ondan verebilirim dedi. Neymiş o diye sordu adam. Mert cebinden çıkarttı, küçük bir keseyi adamın önüne koydu. Adam keseyi açtı, gözlerine inanamadı. Kocaman bir altın parçası duruyordu. Bunu nereden buldun diye sordu. Bana bir daha soru sorarsan istediğim her şeyi sana yaptırırım ve hiçbir şey vermem karşılığında dedi. Adam artık onun ciddi olduğunu biliyordu. Hemen altın parçasını, neredeyse yarım yumruk boyutundaydı, çekmecesine attı. Artık müşterisine istediği her hizmeti verebilirdi. Hem de seve seve. Mert'in yanına gelip oturdu. Ondan gözlerini kapamasını istedi. Kendisi de gözlerini kapattı. Elini Mert'in alnına koydu. Ondan beynindeki tüm düşünceleri boşaltmasını istedi. Bu Mert için çok da zor bir şey değildi. Gerektiği zaman duygularını tamamen kapatabilirdi. Adam da aynı şeyi yaptı. Kendi içindeki o çözemediği mekanizmayı çalıştırmak için yıllar içinde geliştirdiği düşünceleri bir bir aklından geçirmeye başladı. Şiddetli bir konsantrasyona ihtiyacı vardı. Mert'in alnına elini ilk koyduğu andan itibaren onun ne kadar büyük bir tehlikenin içinden geldiğini anladı. Mert'ten akan enerji tüm bedenine yayılıyor, tüylerini ürpertiyor, yer yer kaslarına kramp girmesine neden oluyordu. Mert nasıl gidiyor diye sorduğunda eliyle başını sıktı ve susmasını istedi. Bir süre öyle kaldılar, yarı uyku halinde gibiydiler. Adam aslında hiçbir şey yapmıyordu, sadece Mert'le iletişim kurmuştu. Garip bir şey vardı. Mert'in o an tehlikede olmadığını hissetti. Bunun neden olabileceğini araştırdı. Mert bir süre öncesine kadar büyük bir tehlikenin etkisi altındaydı ama şu an bunu hissetmiyordu. ''Sana bir şey soracağım. Bana bunun cevabını verebilir misin?'' dedi. ''Sor bakalım. Sen daha önce tehlike altındaydın ancak şu anda öyle bir tehlike görünmüyor.'' ''Mert, bu çok doğru çünkü bize saldırdılar. Hepimizin öldüğünü düşünüyorlar.'' dedi. O zaman işimiz biraz daha zor. Daha önceden sana doğru yönlenmiş olan insanların yerini görmeye çalışacağım dedi. Evet, tam istediğim şey bu diye cevap verdi Mert. Bir süre daha geçti. Odanın içindeki karanlık artıyordu. Adam artık soğuk terler dökmeye başladı ama bir türlü bırakamıyordu. Mert'ten gelen enerji beyninde çok garip imgeler yaratıyordu. Bir çeşit imgeler çöplüğüyle karşı karşıyaydı. Bunların içinden net seçilebilen bir tane görürse onun her şeyin arkasındaki adam olduğunu düşünecekti. Zaman geçtikçe Mert de yorulmaya başladığını hissediyordu. Bu herifte bir şeyler varmış diye düşündü. İmgeler yavaş yavaş birleşmeye ve sis dağılmaya başladı. Adamın zihnindeki imgelerin içinde kelimeler, görüntüler vardı. Öncelikle çok tehlikeli bir adamla ilgili bir şeyler görüyordu. ''Çok önemli değil ama çok tehlikeli.'' dedi. Mert aklının bir kenarına not etti. ''Ve bir isim görüyorum.'' dedi. ''Bana söyle o ismi.'' diye diretti Mert. ''Çok garip şeytansı varlıklar bir adadan kaçıyorlar sanki ve bir ismin etrafında toparlanıp dönüyorlar. Elan Rahu.'' Mert ismi duyunca titredi. Aslında o titreyiş adamın içinde gerçekleşenlerin ona yansımasından başka bir şey değildi. ''Elan Rahu.'' diye tekrar etti Mert. Adam düşüp bayıldı. Mert de nefes nefese kalmış, terlemişti. Bütün bedeni, kasları ağrı içindeydi. Bacaklarının uyuştuğunu hissetti. Hemen gidip bir kağıt parçasına Elan Rahu ismini yazdı. Odadan çıkıp giderken adam hala bilinçsiz bir şekilde yerde yatıyordu. Mert'in hiç zamanı yoktu. Bunu o adama söylemesine gerek kalmamıştı. İçindeki hisleri en az onun kadar biliyordu.